Ayrım 5. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 45. 6. Nihat'la Ömer köprüden ağır ağır Babe Ali Caddesi'ne doğru yürüdüler. Kitapçıca mekanlarını seyrederek Beyazıt'a gitmek istiyorlardı. İki tarafında zevksiz kapaklar içinde iyili kötülü kitapların ve ciğer kebabı ile zeytinyağlı enginarın teşhir edildiği yokuşu hiç konuşmadan çıkıyorlardı. Postane yakınından geçerlerken Ömer'in içinden bugün şeytanın ayağını kırıp daireye uğramak geçti fakat öğle paydosu yaklaşmıştı. Gitmek gülünç olacaktı. Vazife perverlikten geldiğini zannettiği ve manasız bulduğu garip bir üzüntüyle ayaklarını sürüdü. Bir tütüncünün tezgahında su musluğunun yanına sıralanmış duran mecmualardan birini 15 kuruş verip aldı. Yazanların ismine bir göz attıktan sonra kıvırıp cebine koydu. Nihat hep dalgındı. Bir öğle yemeğine yetecek kadar paraları olmadığı halde Ömer'in bir mecmuaya 15 kuruş verdiğini bile fark etmedi. Öğleden evvel çok tenha olan caddede hiçbir tanıdığa rastlamadılar. Beyazıt'a gelince caminin yanındaki kahvelerden birinde oturdular. Burada da kimseler yoktu. Uzaktaki köşelerden birinde iki tane zavallı fen fakültesi talebesi harıl harıl ders ezberlemekle meşguldüler. İleride caddeye yakın tarafta sakallı bir softa bozuntusu nargile içiyor ve kurnaz gözlerle etrafı süzüyordu. Bir müddet oturup meydandan gelip geçenlere tımarmaylara, dilencilere baktılar. Nihayet Nihat rüyadan uyanıyormuş gibi başını kaldırarak ''Para lazım azizim'' dedi. ''Malum birazdan yemeğe gelenler arasında bir ahbap bulur isteriz. Bir lira yeter değil mi?'' Nihat istifaf ve hiddetle ona baktı. Öyle para değil, adam akıllı para, iş yapacak para. Ticarete mi başlıyorsun? Gevezeliği bırak azizim. Senin kafan da işte bunları anlamaz. Benimki nasıl senin semalarda dolaşan tefekküratını, düşüncelerini kavrayamıyorsa? Ömrümün sonuna kadar felsefe fakültesi talebesi kalmak niyetinde değilim herhalde. Talebesi kalma da mezun ol. Mezun olsam da bu beni tatmin eder mi sanıyorsun? Ömer biraz ciddileşerek, sahi Nihat, dedi. Son günlerde sen biraz esrarengiz adam oldun. Garip sözler söylüyorsun. Hiç görmediğim bir takım insanlarla ahbaplık ediyorsun. Hele geçen gün yanındaki Tatar suratlı herifi hiç beğenmedim. Nedir bunlar? Nihat şüpheli bir bakışla etrafını gözden geçirdi ve sonra sus dedi. Sen gevezenin birisin. Aklının ermediği şeylere burnunu sokma. Zekice sözler söylemekte ve hayaller kurmakta devam et. Akıllandığın ve realiteye döndüğün zaman seninle daha uzun konuşuruz. Bir müddet düşündükten sonra fikrini değiştirmiş gibi. Mamafih, bugünlerde seninle konuşacağım. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki paraya ihtiyacımız var. İhtiyacınız mı var? Siz kimsiniz? Ne kadar lazım? Kim olduğumuzu bil, şimdilik sorma. İstediğimiz para da bir miktar değil. Her zaman ve hiç arkası kesilmeden para lazım. Ömer güldü ve merak etmeye başladım dedi. Nihat eliyle mükalemeyi, konuşmayı kesti. Yeter. Seninle konuşacağım dedim ya, bekle. Şimdi öğle yemeğini ve sonra da akşam yemeğini düşünelim. Saat 2'ye kadar kahvenin arkasındaki lokantaya gelenleri gözden geçirdiler. Bunların arasında tek tük tanıdık bulunmakla beraber bir yemek ısmarlatacak kadar yakın kimse yoktu. Nihayet ümidi keserek birer simit ve birer çay ile karınlarını doyurdular. Mekteplerin tatil zamanı olduğu için bu kahveleri memleketin muhtelif yerlerinden İstanbul'a eğlenmeye gelen muallimler dolduruyordu. Öğleden sonra birer ikişer gelip burada diğer arkadaşlarıyla buluşan ve akşama kadar vakitlerini tavla oynamakla geçiren bu yazlık müşteriler, gece nereye gideceklerine dair kararlar verdikten sonra gene geldikleri gibi grup grup kalkar ve Beyoğlu'nun ucuz bir hanelerinin yolunu tutarlardı. Ortalık karardıktan sonra burada yalnız talebeler, bir de ders senesi esnasında tatil için para biriktirememiş olanlar kalırdı. Ömer'le Nihat, güneşin tesiriyle ara sıra yer değiştirerek akşama kadar oturdular. Her ikisi de kendi alemine dalmıştı. Nihat planlar, tasavvurlarla dolu kafasına serbestçe yön veriyor, Ömer muayyen bir şey üzerinde durmadan birçok birbirine aykırı şeyi birden düşünüyordu. Birkaç kere elini cebine atarak biraz evvel aldığı mecmuayı okumak istedi. Fakat yazıların başlıklarından ileri geçemedi ve elinde kıvırdığı sayfaları masanın üstüne vurarak ''Ya Rabbi, insanı bu iş sıkıntısından kurtaracak bir şey yok mu?'' diye söylendi. Çok kere böyle oluyordu. Bütün kafası birdenbire boşalıyor, göğsünün ve gırtlağının üstüne bir ağırlık çöküyor ve ne olduğunu bilmediği bir takım şiddetli arzuların hasretini duyuyordu. Nihat, ''Ne istediğini bilsen canın sıkılmaz.'' dedi. Ömer yalvarır gibi cevap verdi. ''Bana istenecek bir şey söyle, uğruna can verilecek bir şey söyle, hemen dört elli sarılayım.'' Nihat güldü. Gördün mü? Derhal sapıtıyorsun. Hayatta hiçbir şey uğrunda ölmek için istenmez. Her şey yaşamamız için olmalıdır. Hatta biraz ileri gideyim, kendi yaşamamız için. Sen kafanın içindeki yokluğa o kadar saplanmışsın ki derhal uğrunda can feda edecek bir şey arayarak ikinci bir yokluğa dalmak istiyorsun. Yaşamak, herkesten daha iyi, herkesten daha üstün yaşamak, insanlara hakim olmak, kuvvetli, belki de biraz zalim olarak yaşamak. Dünyada bundan başka istenecek ne vardır? Hayatını bu gayeye vakfet, görürsün nasıl birdenbire canlanacaksın. Nihat'ın zayıf yüzü birdenbire kırmızılaşmış, çabuk hareket eden gözleri parlamaya başlamıştı. Ömer gevşekliğini hiç bozmadan mırıldandı. Sen sahiden değişmeye başladın Nihat. Yahut ben seni pek iyi tanıyamamışım. Senin içinde meğer ne ihtiraslar saklıymış. Fazla fazla hodbin değil misin? Belki sözlerin doğru, fakat içimde bunların doğru olmasını istemeyen bir yer var. Beyaz önlüklü bir garson elektrik düğmesini çevirdi. Ağaçların arasına gerilmiş tellere asılı duran bir sürü ampul birdenbire sarı bir ışıkla yandı. Bu sırada 4 kişi hararetli münakaşalar ederek geldiler. Ömer'le Nihat'ın masasının yanına oturdular. Nihat bunlara dönerek, ''Nereden teşrif üstadlar?'' dedi. Yeni gelenlerin arasında kısa boylu ve sinirli hareketleriyle göze çarpan biri, ''Siz burada mısınız?'' diye başka bir sualle cevap verdi. Sonra, ''Ne saçma sual değil mi?'' diye ilave etti. ''İşte görüyoruz ki buradasınız. Ne diye sorarız acaba? Türkçenin kendine mahsus bir manasızlığı. Dünyada hiçbir lisanda bu kabiliyet yoktur. Saatlerce konuşup hiçbir şey ifade etmeme kabiliyeti.'' Gene yeni gelenlerden ve gene kısa boylu birisi, kalın camlı gözlüklerinin altında ne renkte olduğu belli olmayan gözlerini kısarak, ''Sualinde Türkçenin bu kabiliyetini arttırmakla meşgul olduğunun farkında mısın?'' dedi. Ömer yüzünü buruşturarak mırıldandı. ''Aman, yine espriler başladı. Benim kafamın boş zamanları bana bu bitip tükenmez nüktelerden daha manalı görünüyor.'' Nihat aynı yavaş sesle, ''Düşün ki ikisini de bu memleketin meşhur adamları olsun.'' Bir büyük şairin ve daha büyük bir muharrinin sözlerinde herhalde bir keramet mevcuttur, dedi ve Ömer'in kıs kıs gülmesine iştirak etti. Gelenlerin arasında ilk konuşan iki kişiden başkası ağızlarını açmıyordu. Nihat bunlardan birine yavaşça sokuldu, birkaç kelimeyle konuştular. Öteki başıyla evet makamında bir işaret yaptı. Derhal Nihat Ömer'e dönerek, ''Oldu, bu akşam emniyetteyiz,'' dedi, Ömer içini çekti. Bu havadisin onu pek sevindirmediğini gören Nihat, ''Ne o, beğenmedin mi?'' diye sordu. ''Ne kadar zavallı olduğumuzun farkında mısın?'' ''Neden? Hiç ömründe anafor rakı içmemiş gibi konuşuyorsun.'' ''Allah aşkına sus. Bütün ömrüm, bütün ömrümüz kepazelik.'' ''Meğer sen fazilet abidesiymişsin.'' ''Değil, değil. Fakat şu muhakkak ki bugün olduğum gibi olmakta istemiyorum. Büsbütün başka bir hayat, daha az gülünç ve daha çok manalı bir hayat istiyorum.'' Belki bunu arayıp bulmak da mümkün, fakat içimde öyle bir şeytan var ki bana her zaman istediğimden büsbütün başka şeyler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmaya çalışmak boş. Yalnız ben değil, hepimiz onun elinde bir oyuncağız. Senin dünyaya hakimiyet planların bile eminim ki onun mahsulü. Nihat daha fazla sabredemeyerek Ömer'in sözünü kesti. Allah aşkına bu mistik konferansları bırak. Ben senin derdini anlıyorum. Yalnız bunu yüzüne söylersem kızacaksın. Söyle bakalım. Sen evlenmek istiyorsun. Ömer tiksinir gibi oldu ve aptal dedi. Sonra cebinden mecmuasını çıkararak karıştırmaya başladı. Nihat biraz evvel konuşan kalın gözlüklü zata dönerek, ''Eh İsmet Şerif Bey, bugünkü yazınız nefisti. Düşmanlarına sizin kadar keskin silahlarla ve kuvvetli mantıkla hücum eden başka muharririmiz yok. Her hafta makalelerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.'' Ömer mecmuadan başını kaldırarak, ''Kari, okuyucu mektubu mu okuyorsun?'' dedi. Yanlış mı söylüyorum? Hayır. Fakat şunu da ilave et ki dostumuz İsmet Şerif'in yere çaldığı düşmanların başında kendisi geliyor. Bir ay evvel söylediğinin bir ay sonra daima ve daha kuvvetli aksini iddia ettiğine göre ilk öldürdüğü hasım yine İsmet Şerif'tir. Değil mi Emin Kamil? Demin Türk lisanının manasızlık kabiliyetinden bahseden ve her meselede İsmet Şerif'le münakaşa halinde olduğu görülen büyük şair, ''Tabii tabii'' dedi. İsmet Şerif, küçüklükte aldığı bir yara neticesinde sol omzuna doğru biraz eğilmiş olan başını doğrultmaya çalışarak, ''Hayatın bir değişmeler silsilesi ve her değişmenin bir tekamül olduğunu anlamayanlar yobaz kafalı insanlardır.'' dedi ve başka cevaba lüzum görmeyerek boynundaki yara yerini kurcaladı. Balkan Harbi'nde babasıyla beraber Edirne'de bulunurlarken serseri bir mermi parçasının boynunda açtığı bu oldukça büyük yara İsmet Şerif'in hayatının en mühim hadisesiydi. Bu onun en büyük romanına mevzu olmakla kalmamış, bölüğüyle Edirne'den bir çıkış hareketi yaparken kahramanca şehit olduğunu söylediği babasıyla beraber karakterinin ve kafasının teşekkülünde en mühim rolü oynamıştı. Şimdi büyük gazetelerden birine haftada bir defa yazdığı makalelerde memleket içinde ve dışındaki bütün siyasi, iktisadi ve edebi meselelere temas ediyor ve her yazısını akıllıca bir mantık silsilesini takip eden keskin bir hüküm ve çare ile bitiriyordu. Bu büyük muharrir ve mütefekkirle, düşünürle çok kere beraber gezen, beraber içen ve beraber düşünen fakat aynı zamanda arkadaşının her fikrine, her sözüne itiraz etmeyi kendisine vazife addeden şair Emin Kamil, iş güç sahibi olmayan bir miras yediydi. Ömrünün büyük bir kısmını babasının Yeşilköy civarındaki çiftliğinde oturup avlanmak, köpek beslemek ve senede birkaç derin manalı şiir yazarak edebiyat meraklılarını mesut etmekle geçiriyordu. Başka işi olmadığı için son senelerde Budizm'e merak sardırmış, saçlarını kökünden kestirip çiftlikte yalın ayak dolaşarak Nirvana'ya varmak istemiş, sonra bundan vazgeçerek birkaç aydan beri Çinli Lao Tse'nin hayranı olmuştu. Elinde Çin felsefesine dair Fransızca kitaplarla dolaşıyor, hayatı ve insanları bunlara göre izah etmeye çalışıyordu. Zeki ve duygulu tarafı olduğu halde arkadaşları arasında pek ciddiye alınmamasından müteessirdi ve bunun acısını etrafını mağrur bir istihfaf ile, küçümseme ile süzerek çıkarmaya çalışıyordu. Nihat'la Ömer bir zamanlar bir gençlik mecmuası çıkarmışlar ve bu iki üstattan baş makale ve şiir istemek suretiyle onları tanımışlardı. Mecmua çoktan battığı ve yerine yine süratle batan yenileri çıktığı halde bu ahbaplık devam ediyordu. Ömer böyle şeylerle artık meşgul olmadığı halde Nihat'ın hala bir takım mecmualarla alakası vardı. İsmet Şerif'in yazdığı gazetelerde ara sıra gençlik hareketleri diye makaleler neşreder ve kastettiği pek kolay anlaşılmayan ve açıkça söylemediği bir düşmana çatıyormuş hissini veren yazıları bazı gençler tarafından hararetle münakaşa edilirdi. İsmet Şerif'le Emin Kamil'in yanında gelen gençler ise tahsillerini yarıda bırakıp gazeteciliğe sülük etmişlerdi, başlamışlardı. Türkçeleri düzgün olmadığı ve hemen hemen hiçbir şey bilmedikleri için muharbirlikten ileri geçemiyorlardı. Üstadların meclisinde ses çıkarmadan otururlar ve onların hiç arkasını kesmeden savundukları nükteleri hayran hayran gülmekle vakit geçirirlerdi. İsmet Şerif birdenbire yerinden fırlayarak emreder gibi, "Hadi gidelim," dedi. Onun sık sık görülen bu mütehakkim, baskıcı haliyle mazlum bir şekilde sol omzuna doğru yatan boynu hazin bir tezat teşkil ediyordu. Hep beraber yerlerinden kalktılar. Ömer içtiği çayın parasını teneke masanın üstüne bıraktı. Nihat da kendi parasını verdi. Diğerleri küçük bir münakaşadan sonra oraya yakın bir yerde, Koska taraflarında son zamanlarda keşfettikleri bir meyhaneye gidilmesini kararlaştırmışlardı. Hep beraber yürüdüler. Dışarıdan bakılınca meyhaneden ziyade kalaycı dükkanını andıran bu basık tavanlı yerde tıraşları uzamış birkaç yaşlı akşamcı ile 2-3 esnaftan ve tezgahın yanında bir iskemleye oturarak udunu yanına dayayan siyah gözlüklü bir çalgıcı ile ayağına çorapsız potinler giymiş 10-12 yaşlarında bir çocuktan başka kimseler yoktu. Bunlar bir müddet çaldıktan sonra istirahat edere benziyorlardı. Uzun ve sarı yüzlü çocuk Ömer'in hemen gözüne çarptı. Halinde henüz atamadığı bir masumlukla, henüz tamamıyla benimseyemediği bir pişmanlık ve hilekarlık birbirine karışıyordu. Büyük kahverengi gözlerini etrafında gezdirirken, hasta ve merhamete muhtaç bir tavır almaya gayret ediyor, fakat ara sıra kendini unutarak endişeli gözlerle yanındaki Udi'ye bakınca yahut meyhaneci Ermeni'nin müşterileri taşıdığı türlü mezelere gözü takılıp hasretle içini çekince, sahiden zavallı ve yürek parçalayıcı bir hal alıyordu. Hep birden küçük bir masanın etrafına sıkıştılar. Meyhaneci hemen tepsi içerisinde bir karafa, rakı ile beraber küçük börekler, fasulye piyazları, izmarit tavaları getirdi. Tekrar başlayan sazın gürültüsü arasında konuşmaya koyuldular. Şair Emin Kamil, şarkı söyleyen oğlan üzerinde felsefe yapıyor, İsmet Şerif milli yaralarımızı bir makale edasıyla şerhe açıklamaya çalışıyor, gazeteci delikanlılar hürmetle susmakla devam ediyorlardı. Bir aralık Nihat oradakilere Ömer'in bu sabah yaptıklarını anlatmaya başladı. Ömer canı sıkılmış bir eda ile tekrar Mahut mecmuasını cebinden çıkardı, okumaya koyuldu. Nihat'ın hikayesi masadakileri kahkaha ile güldürmeye başlamıştı ki Ömer birdenbire gözleri parlayarak elindeki mecmuayı masaya vurdu. "Bakınız, bakınız," dedi. "Burada bir şiir var. Beni deli eden şeyleri ne kadar açık söylüyor. Siz beni anlamıyorsunuz. Eminim ki bunu yazan beni anlayacaktır." Mecmuayı tekrar masadan alarak okumaya başladı. Bu tanınmış şairlerden birinin Şeytan adlı bir şiiriydi. Ömer sesi titreyerek ve bütün içine dökmek isteyen bir adam gibi ikide bir de karşısındakilerin gözüne bakarak okudu. Şiirde gölgesiyle bizi kovalayan, arkamızdan fısıldayan, buz gibi elleri ensemizde dolaşan ve bizi hiçbir yere kaçırmayıp sımsıkı yakalayan bir şeytandan, bizi sıska bir çocuk gibi karşısında ürpertip titreten bir kuvvetten bahsediliyordu. Ömer şiiri bitirdiği zaman alnı ter içerisindeydi. "Bakın şu satırlara," diyerek şiirin ortasından birkaç mısra tekrar okudu. "Onu ben çocukluğumdan, ilk rüyalardan tanırım. Yalnız yürüdüğüm zaman odur arkamdaki adım. Onun korkusu içimde ürkek bir dünya yaratan." Ömer haykırır gibi tekrarladı. "Evet evet, onun korkusu. İçimde bu ürkek dünyayı yaratan onun korkusu. Ben bu değilim. Ben başka bir şeyler olacağım. Yalnız bu korku olmasa, hiçbir şeyi bana tam ve iyi yaptırmayacağına emin olduğum bu şeytandan korkmasam." Emin Kamil başını sallayıp gözlerini sinirli sinirli kırpıştırarak, "Neden kızıyorsun, neden şikayet ediyorsun?" dedi. "İçinde şeytan dediğin o şeyin en kıymetli tarafın olmadığını nereden biliyorsun? Sizin gibi beş hissinden başka duygu vasıtası olmayanlar bu daimi korkudan kurtulamazlar. Asıl sebep ve illetlere neden anlamında kullanılmış, varabilseniz göreceksiniz ki en zayıf tarafımız dışımızdadır. Gözümüzü kör eden yedi renktir, kulağımızı sağır eden sesler, ağzımızı paslandıran yediklerimiz, kalbimizi önce coşturup sonra durduran sonsuz koşmalarımızdır. Yüksek insan dışına değil, içine kıymet verendir." Nihat kendini tutamayarak, "Dışınızı da pek ihmal edere benzemiyorsunuz üstad. Lao Tse'nin bütün hikmetlerine rağmen tatlı tuzlu bir ömür sürüyorsunuz." Emin Kamil cevap vermek üzereydi fakat İsmet Şerif daha evvel davrandı, Ömer'e dönerek, "Fevkalade bir şey değil. Bu şeytan hepimizde vardır. Bizim sanatkar tarafımız onun çocuğudur. Bizi gündelik hayatın dışına çıkaran, bize insanlığımızı, makine olmadığımızı idrak ettiren odur. Emin Kamil'in söyledikleri saçma. İç başka, dış başka olmaz. Bunlar bir fikrin iki görünüşünden başka bir şey değildir." Ömer başka şeylere dalmıştı ve dinlemiyordu. Nihat kadehini ağzına götürerek, "Mamafih, Emin Kamil'den pek ayrılan tarafınız yok," dedi. "Bilhassa işi derhal ciddiye alıp felsefesini yapmak hususunda müştereksiniz. Hala bizim Ömer'i öğrenemediniz. Küçük bir şey onu muazzam heyecanlara götürebilir. Küçük bir yaprağın arkasında bir dünya gördüğünü zanneder de koca dünyayı görmeden yaşar. İçinde bir türlü aslında öğrenemediği bir kainat bulunduğuna kânidir." Sonra Ömer'e dönerek ilave etti. "Hayata, realiteye, menfaatlerine döndüğün zaman içinde ne şeytan kalacak ne peygamber. Vücudunun ve ruhunun ne kadar basit bir makine olduğunu öğren. İstediklerini tayin et ve bunlara doğru azimle ilerlemeye başla. Göreceksin." Ömer başını salladı. "Hiçbirinizi anlamıyorum. Verecek cevap da bulamıyorum fakat yanılmadığıma da eminim. Bizi istemediklerimizi yapmaya çeken bir kuvvet var, bu muhakkak. Bizim daha başka, daha iyi olmamız lazım. Bu da muhakkak. Bunu nasıl birleştirmeli, bunu bilmiyorum." Nihat güldü. "Ömrünün sonuna kadar da öğrenemeyeceksin." Meyhane boşalmıştı. Üçüncü kadehten sonra eğri başı sallanmaya başlayan İsmet Şerif'le sinirli hareketleri daha çoğalan Emin Kamil hararetli bir münakaşaya dalmışlardı. Birbirlerinin sözünü ret mi, kabul mü ettikleri belli değildi. Her ikisi de büyük manalı kelimeler, girift cümleler kullanıyorlar. Sözlerinin muayyen yerlerinde durarak yaptıkları tesiri kontrol ediyorlar. Bazen de aynı zamanda söze başlayarak birbirlerini dinlemeden söyleniyorlardı. Ömer münakaşanın neye dair olduğunu anlamak istedi. Kulağını gelen idrak, tefekkür, kıstas, sistem, şuur gibi yüksek tabakadan kelimelere kalıbımı basarım. Fikir çığırtkanları, politika, tellal, mefkure bezirganı gibi münevver argosu numunelerinin karıştığını fark etti. "Ya Rabbi, bu adamlar ne kadar kendilerini tekrarlıyorlar," diye mırıldandı. Nihat, "Ne dedin?" diye sordu. Kafasından geçen her şeyi arkadaşına açmaya alışmış olan Ömer, bu sefer ilk defa olarak düşündüklerini ona söylemeyi lüzumsuz buldu ve başını sallayarak, Hiç farkında değilim, dedi. Karşılarındaki altı köşeli tahta duvar saati 11'i gösteriyordu. Ömer şapkasını yakalayarak, ben şimdi geliyorum, dedi ve sokağa fırladı. Hızlı adımlarla Laleli'ye kadar geldi. Burada sağa dönerek yangın yerleri ve tek tük evlerin arasından geçen bozuk bir sokaktan şehzade başına doğru yürüdü. Meyhanede kalan Nihat yanındaki gazeteciye telaşla sordu. Yahu bu akşamki masraf senden değil miydi? Öteki ağırlaşan göz kapaklarını ve başını kaldırmaya uğraşarak evet makamında başını salladı. Nihat derin bir nefes aldıktan sonra bizim deli olan ne diye kaçtı öyleyse diye mırıldandı. 5. ayrımın sonu sayfa 56.